Bu kitap Altınokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Adem Saraç. Eserin adı Kur'an Penceresinden Kurtuluş Savaşı'na Bir Bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Türü araştırma. Yeni Boyut Yayınları 2. baskı. ISBN nosu 978-975-677-96-20. Bu kitap 462 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 21 Mart 2014. Kurum telefonu 0312 363 7746. Arka kapak. Elinizdeki kitap, hayatımın en büyük eserlerinden biri olan Kurtuluş Savaşı'nın Kur'ani Boyutları adlı 3 ciltlik çalışmamın bir özetidir. 80 yıldır sorulmayan ve sorulmadığı için başımıza bin türlü dert açan hayati soru şudur. İslam mirasıyla Atatürk mirası, bizim daha çok kullandığımız ifadeyle Muhammedi mirasla Mustafa Kemal mirası arasında çelişme var mıdır? Elinizdeki eser bu soruya hayır yoktur cevabını veren ve bunu dinsel ve tarihsel belgelerle ispatlayan ilk eserdir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni kelime-i şehadet düşmanı Haçlı Kodamanlar ile işbirliği halinde çökertmeye çalışan dinci ve dinsiz ekipler bu başarılarını asla kendi zekalarıyla elde etmediler. Onların çapları buna yetmez. Onların iki büyük güç kaynağı oldu.
1.
Haçlı süperlerin Atatürk mirasını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni tarif için verdikleri her türlü destek
2. Cumhuriyet'in
ve Atatürk'ün savunucusu olduklarını söyleyenlerin yetersizlikleri, basiretsizlikleri ve yer yerde ahmaklıkları. Mısır'ın en büyük İslam bilginlerinden müfessir Ferit Vecdi ve müfessir Tantavi'ye göre Türk Kurtuluş Savaşı tarihin en büyük mucizelerinden biridir ve bu yapısıyla peygamberler tarihinin olağanüstü eylemleri arasında sayılmalıdır. Kur'an'ın tek düşmanı vardır, zulüm. Müdafaa-i hukukun da tek düşmanı olmuştur, zulüm. Müdafaa-i hukuk tabirinin bizzat kendisi, zulme karşılığın açık ifadesidir. Anadolu'nun kurtuluş ve aydınlanma mücadelesinde savaşın hedefi ve gerekçesi olarak ırk, para, bölge, renk ve hatta din gösterilmemiştir. Tek gerekçe hukuktur. Hukukun müdafaasıdır. Kur'an saldırı savaşına izin vermez. Din yaymak için de savaşa izin verilmemiştir. Tek gerekçe zulme uğramaktır. Zulüm varsa savaş bir insanlık borcu haline gelir. Bu insanlık borcundan kaçınılmaz. Kaçanlar onursuz olur. Müdafaa-i hukuk zihniyetinin savaş anlayışı işte budur. Müdafaa-i hukuk her şeyden önce Anadolu halkının bağımsızlık ve kurtuluş savaşlarının ideolojisidir. Ama o aynı zamanda Anadolu aydınlanma devrimlerinin de yaratıcı ideolojisidir. Dahası var. Müdafaa-i hukuk bütün Müslüman dünyanın aydınlanma çağrının da yaratıcı öncüsüdür. Yaşar Nuri Öztürk. Bütün eserleri 49. Kur'an Penceresinden Kurtuluş Savaşı'na Bir Bakış. Zalimlerden başkasına düşmanlık yapılmayacaktır. Bakara Suresi 193. Bu milletin şimdiye kadar Arapların, Acemlerin din maskeli ihfalleriyle aldatılmış olduğunu ispat etmek isteyen bir adamım. Mustafa Kemal Atatürk. Bu memleketin en son tepesine çıkacağız ve orada taş taş üstünde kalmayıncaya kadar uğraşacağız ve en son orada öleceğiz. Ancak ondan sonradır ki düşmanlar bu memlekete sahip olabilirler. Mustafa Kemal Atatürk. Kuvayi Milliye'nin dinsiz olduğu yolunda propaganda, İstiklal Harbi'ni tehdit eden en zehirli ve en alçak propagandaydı. Kazım Karabekir. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk, ilahiyatçı, hukukçu, siyasetçi. Time dergisinin gerçekleştirdiği 20. yüzyılın en önemli kişileri, The Most Important People of 20th Century anketinin en önemli bilim adamları ve ıslahatçılar, The Most Important Scientists and Healers listesinde dünya kamuoyunca belirlenmiş 100 ismin ilk 10'u arasında yer alan Yaşar Nur Öztürk, 1951 yılında Trabzon'da doğdu. İlk Arapça, Farsça eğitimini aynı zamanda en büyük hocası olan babasından aldı. Lisans eğitimini hukuk ve ilahiyatta, master ve doktor eğitimini İslam felsefesi dalında tamamladı. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra üniversiteye intisap etti. Türk üniversitelerinde öğretim üyesi ve dekan olarak 26 yıl görev yaptı. ABD, New York'ta The Theological Seminary of Barrytown bir süre misafir profesör olarak İslam düşüncesi dersleri okuttu. Türkiye, ABD, Rusya, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlarda İslam düşüncesi, insan ve insan hakları konularında birçok konferans verdi. Kur'an'ın yorum katılmamış ilk Türkçe çevirisini yapan bilim adamı olarak da anılır. 1993-2011 yılları arasında 300'ü aşkın baskı yapan bu çeviri, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok baskı yapan kitabı sayılmaktadır. İslam-Batı ilişkileri ve bunun Kei ülkelerindeki yansımaları. Sholovskiyevski Faktör, Obshchestvo i Vlast, 2004-4. İslam ve Avrupa, Die Zeit, 20 Şubat 2003. İslam ve Demokrasi, Desperately Seeing Europe, London, Archetype Publications, 2003, sayfa 198-210. Europa, Leiden, Schaftlich, Gast, München, Zürich, Piper, Verlag, 2003, sayfa 210-224 gibi uzun makaleler ile İslam, Batı, laiklik konularındaki uzun röportajları örnek olarak bakınız. Al-Ahram Weekly, 1-7 Şubat 2001, Batı'da İslam ve İslam dünyasında derin yankılar yapmıştır. Türkçe, Almanca, İngilizce ve Farsça basılan eserlerinin sayısı 50'yi aşkındır. Öztürk'ün düşünce dünyası, değişik üniversitelerde yapılan Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca tezlerle incelendi. Ön söz. Elinizdeki kitap, hayatımın en büyük eserlerinden biri olan Kurtuluş Savaşı'nın Kur'ani Boyutları adlı 3 ciltlik çalışmamın kısa bir özetidir. Anılan çalışmadan bu eserde ana eser diye söz edilecektir. Ana eseri okumakta zorlanacak veya sabırsızlanacak olanlara yardımcı olmak için böyle bir özeti yayınlamayı zorunlu gördük. Eserde sık sık kullanılan bir kısmı Türk literatüründe ilk kez tarafımızdan telaffuz edilen bazı tabirleri burada vermeliyim. Allah ile aldatan, saltanat dincisi, siyaset dincisi, Emevi dincisi, Emevici, Arapçı, emperyalizme işbirlikçi, dini anlatmak yerine dayatan, ılımlı İslamcı, Bobçu, Maun suresi mücrimi, deniz fenercisi, Kurtuluş Savaşı'na hiyanet eden, din istismarcısı tabirlerinin tümü eş anlamlıdır. Yani ekipleri aynı zihniyetleri tanıtır. Sahte Atatürkçü, Atatürk dalkavuğu, Atatürk'ü joker olarak kullanan, Atatürk istismarcısı, Atatürk'le aldatan, Atatürk'ü anlatmak yerine dayatan tabirlerinin tümü de eş anlamlıdır. Aynı ekipleri, aynı zihniyetleri tanıtır. Bu tabirlerin büyük kısmı Kurtuluş Savaşı'nın kanla yazılmış lügati içinde yer alan, bir kısmı da Türk basınında herkes tarafından kullanıldığı için biz de bunları gerektiği yerde kullanacağız. Kitap 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde eserin temel konusunun genel çerçevesi ele alınmıştır. İkinci bölümde 20. yüzyılın en büyük İslam düşünürü kabul edilen Muhammed İkbal'in Cumhuriyet devrimleriyle İmam-ı Azam fıkhı arasında gördüğü paralellikler değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde Kur'an ve müdafaa-i hukuk felsefesinde ortak düşman olan zulmün ayrıntılarına girilmiştir. Dördüncü ve son bölüm Kur'an ve müdafaa-i hukukun ortak hedef ve eylemlerinin incelenmesine ayrılmıştır. Ön sözü bu kadarla kesiyor, üstü örtülen gerçeklerin önemli bir kısmını daha deşifre etme gücünü bana verdiği için Cenab-ı Hakk'a şükürler ediyorum. Gerçeği arayanlara ve bulduğunda mutlu olanlara selam olsun. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk, İstanbul 2012. Birinci bölüm. Konunun genel çerçevesi ve önemi. 80 yıldır sorulmayan soru. Cumhuriyet dönemi aydınları ve ona bağlı olarak da siyasetçileri çok ciddi ve hayati tartışmalara sebep teşkil eden bir konu olmasına rağmen şu soruyu mert ve yürekli insanlara yakışır biçimde hiç sormadılar. Hala da sormuyorlar. Bu soruyu önce aydınların sonra da siyasetçilerin cesaret ve ciddiyetle sorması gerektiğini yıllardır dile getirmekteyiz. 80 yıldır sorulmayan hayati soru şudur. Özgün ve esas yapıları itibariyle İslam'la Mustafa Kemal mirası veya Cumhuriyet mirası arasında bir çelişme, bir didişme, bir zıtlaşma, bir kavga var mıdır? Yani işin esası bakımından ve bu iki mirasın varlık yapıları itibariyle bir zıtlık söz konusu mudur? Bir defa fikir olarak bunun sorulması ve cevabının verilmesi lazım. Cumhuriyet dönemi aydınları bu sorunun cevabını hala vermemişlerdir. Cevabı vermek yerine günü gün etmek için meseleyi hasırın altına süpürüp yan yatmışlardır. Sebep bir kısmının imkansızlığı, bir kısmının da cehaleti, bir kısmının kendi güvensizliği, bir kısmının da istismara müsait bir ortamın devamını istemesidir. Bu sorunun cevabının verilmemesi yüzünden bu ülkeye kötülük etmek isteyen birilerinin yapay olarak yarattığı bir kavga maalesef devam ediyor. Çok sert biçimde sürüp giden bir kavgadır bu. Bu kavga bugün Türkiye üzerinde hesabı olanların kendileri açısından da ciddi çıkarlar sağlayacağı bilindiği için artık dışarıdan kotarılıyor. Hepimizin bir vicdan borcu olarak şunu bilmesi gerekir. Atatürk'ün dinle münasebeti Türk aydınları tarafından yıllar ve yıllar sadece irtica hareketleri açısından irdelendi. Gündem yapıldı. Oysaki işin bir başka yönü daha vardı. Ve belki de bu yönün irdelenmesi ülkemizin geleceği açısından çok daha önemli ve gerekliydi. O yön Atatürk'ün verdiği mücadelenin dinden ve din adamlarından gördüğü destekti. Atatürk-din ilişkisi işte bu açıdan gereğince ele alınmadı. Dinci çevrelerle Eyyam Atatürkçülerini memnun etmek için sarıklı mücahitler, Kurtuluş Savaşı'nda din adamları vesaire türünden dipsiz, başsız, felsefi temelden yoksun, İslam'ın özünden habersiz, bir takım kitaplar yazılmadı değil ama niyetleri ne olursa olsun onların hiçbirinde Cumhuriyet'le İslam'ın ortak paydasına ilişkin altı çizilecek işe yarar bir tespit görülemez. Tümü hamaset, siyaset ve idare-i kelamdan ibarettir. Atatürk'e karşı olan Müslüman dinci çevrelerle Haçlı emperyalist çevreler bu yanlıştan son derece memnundular ve bu memnuniyetlerini stratejilerinde değerlendirerek Türkiye'ye ve Müslümanlara büyük oyunlar oynadılar. Atatürk, dinci ve dinsiz istismarcıların söylediklerinin tam aksini yapmıştır. Gazi, din meselesinde asla kaçak güreşmemiş, kıvırmamış, işin içine girmiş ve ilk günden son güne kadar yaptığı devrimlerin dinin talebi olduğunu en gür sesiyle haykırmış, savunmuştur. Yani Atatürk, onu istismar ederek rozet çırtkanlığı yapan sözde Atatürkçülerin aksine din meselesinde, dincilik karşısında ve dindarlar yanında taraf olmuştur. Biz bunu bütün ayrıntılarıyla ve tüm alanlarda dünyanın önünde ispata hazırız. Korkmaya, kaçınmaya, tedirginliğe gerek yok. Kur'an ortada, Cumhuriyet tarihi de ortada. Biz de buradayız. Kurtuluş Savaşı günlerinin alnı secdeli Müslümanları Mustafa Kemal'i İslam'ın kurtarıcısı diye anıyorlardı. Zaman tünelinin burasında biz de aynı kanaatteyiz. Peki Atatürk devrimlerinin savunuculuğu rolüne soyunanlar böylesine önemli bir gerçeği nasıl görmediler veya göremediler? Çünkü hemen hepsinin sadece hurafeci Arap Emevi İslam'ından değil, İslam'ın gerçeğinden ve rahatsızlıkları da vardı. Onların benliklerinde yerleşmiş olan İslam'dan nefret virüsü, daha doğrusu ruhsal olandan nefret virüsü, Allah'ın bir takdiri olarak sonunda onların başına en büyük belayı açtı ve kendi kulvarlarında nefessiz kalmalarına sebep oldu. İnancımız odur ki bu yanlış yapılmasaydı Atatürk mirası bütün Müslümanlar için kurtuluş reçetesi sayılabilecek bir kurtuluş teolojisi oluşturabilecekti. Kurtuluş teolojisi tabiri eski Marksist yeni Kur'an mümini Fransız düşünürü Roger Guadagnini'dir. Gereken yapılmadığı için bu kurtuluş teolojisinin yerine İslam'ın ve Müslümanların düşmanlarınca bir fesat teolojisi oluşturuldu. Şimdi bu fesat teolojisi bütün köşe başlarını tutmuştur ve Haçlılarla işbirliği halinde Türk milletinin can damarlarını birer birer koparmaktadır. Alparslan Işıklı'nın şu tespiti üzerinde durduğumuz konuda gerçeğin tam ifadesidir. Atatürk, kurtuluş teolojisinin öncülüğünü Kuvayi Milliye ile İslamiyet arasında kurmayı başardığı köprü üzerinde bu asrın başında gerçekleştirmiştir. Işıklı, Sosyalizm, Kemalizm ve Din, 188. Köprü kuruldu ama köprünün üstünden geçmesi gerekenler geçmedi ve köprü muattal kala çürüyüp çöktü. Çünkü Türk aydını ve Türk siyaseti Atatürk ve İslam konusunda ölümcül bir hata yaptı. Gerçeği ortaya koyarak açık yürekle tartışmak yerine siyasal manevralarla günü kurtarmayı yeğledi. Öte yandan dindarları ahmak yerine koydu. Neyse ne, bu sümüklü heriflere hesap mı vereceğiz? Otursunlar oturdukları yerde. Kafasıyla alemi kör, dünyayı sersem sandılar. Ve müstahaklarını buldular. Onlar müstahaklarını buldu. Ama günahsız ve aldatılmış kitleler müstahak olmadıkları halde çok kahır çekti ve çekmeye devam ediyor. Cevabı emperyalizme verdirmemeliydik. İlk başlık altında sorduğumuz sorunun önemini kavrayamamak veya kavrayıp da safsaklamak yüzünden meydan boş kaldı ve cevabı Türk aydınları yerine Türkiye aleyhine çalışan birileri verdi. Cevabı Türk aydınlarının vermesi gerektiğine ve bunun nasıl olacağına ilişkin aydınlatma, işin başlangıcında bizzat Atatürk tarafından yapılmıştı ama uyarı göz ardı edildi. Gazi Mustafa Kemal üzerinde olduğumuz meselede hemen herkesin kulağının üstüne yatıp yok gösterdiği bir gerçeğin altını çizerek bize göre tarihimizin en ciddi uyarılarından birini yapmanın yanında gelecek siyasetçileri de ufuk açmıştır. 5 Şubat 1924 günü İstanbul'da gazetecilere yaptığı bir konuşmada şöyle diyor. Bu milletin şimdiye kadar Arapların, Acemlerin din maskeli ihfalleriyle aldatılmış olduğunu ispat etmek isteyen bir adamım. Hangi Atatürkçü bu sözleri yok farz edebilir? Edemeyeceğine göre şunu söylemek borcunda değil miyiz? Gazi, kayıtsız kalmaya çare aramak yerine işe bilfil girişmiş ve bunun için de yaraya neşter vurmuş, gelecek kuşaklara ufuk gösterip ders vermiştir. 29 Ekim 1923 günü sorularını cevapladığı Fransız gazeteci Maurice Pernot'a din meselesinde şöyle diyor. Türk milleti daha dindar olmalıdır. Yani bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır. Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam öyle inanıyorum. Şuura muhalif, ilerlemeye engel hiçbir şey ihtiva etmiyor. Saygı gösterdiği dinin mahiyetini böyle özetleyen Gazi, aynı adı taşıyan ama dinin esası olmayan safsata ve uydurmaların vücut verdiği sahte din söz konusu olduğunda tavrını değiştiriyor. Ben bunlarla mı uğraşacağım, canları cehenneme deyip kenara çekilmiyor. Yani onun adını bugün istismar edenlerin yaptıklarını yapmıyor. İşi sahipleniyor, kırılma noktasını gösteriyor, çareyi ortaya koyuyor. Pernot'a cevabının devamı şöyle. Bu Asya milletinin içinde daha karışık, yapay, batıl inançlardan ibaret bir din daha vardır. Fakat bu cahiller, bu acizler sırası gelince aydınlanacaklardır. Onlar eğer aydınlığa yaklaşamazlarsa kendilerini mağ ve mahkum etmişler demektir. Onları kurtaracağız. Atatürkçülük bir yanıyla da Türk milletinin şimdiye kadar Arapların, Acemlerin din maskeli ihfalleriyle aldatılmış olduğunu ispat etmek isteyen adamları devrede tutmak zorundadır. Bu zorunluluğu yok sayan veya safsaklayanlar Atatürk'e ihanet etmiş olurlar. Nitekim bu, fark edilmeden yürütülen ihanet yüzündendir ki Türkiye din meselesinde bugün bulunduğu trajik, dramik noktaya gelmiştir. Sorulması gereken sorunun 80 yıldır sorulmaması, bunun hayat tarafından istenen cevabının emperyalizm tarafından verilmesine yol açtı. Emperyalizmin bu sorunun cevabını elbette ki Türkiye'nin derdine deva olacak şekilde vermeyecekti. O, İslam mirasıyla Atatürk mirasının çelişik, uyuşmaz, savaşan iki miras olduğunu iddia etti ve bu fikri sürekli pompaladı. Alparslan Işıklı, gerçeği açıkça ifade edelim ki bizim mesajlarımız sayesinde geç de olsa fark edenlerden biridir. Şöyle yazıyor. Emperyalizm, Kemalizm, İslamiyet ve demokrasi arasında bağımsızlık temelinde sağlanacak bir uzlaşmanın önemini görmüş ve bu uzlaşmanın ortaya çıkardığı büyülü sentezin hayata geçirilmesine engel olabilecek bazı adımların atılmasını gerçekleştirmiştir. Kemalizme karşı son yıllarda başlatılmış bulunan bir tür Haçlı Seferi'nin ve ılımlı İslam pompalama çabalarının gerisinde yatan asıl sebep de budur. Işıklı, Sosyalizm, Kemalizm ve Din, 84. Bu nasıl iştir ki Cumhuriyet kurulalıdan beri yaklaşık bir asır geçmiş, şimdi suyun öbür tarafından birileri bize bir din dayatıyor ve bu da onları bu topraklardan kovup çıkarmış bir adamın bıraktığı eserin imhası sadedine kullanılıyor. Basının köşe başlarını tutan adamlardan biri kurulduğu bir ekranda hiç utanmadan şöyle diyordu. Atatürk'ün yaptığı da ılımlı İslam'dı. Bu çok haysiyetsiz bir iftiradır. Ilımlı İslam, emperyalizme uşaklık edecek bir sömürge dini yaratmak üzere Türkiye'nin yaşadığı bin yıllık dini yozlaştırarak Türkiye'nin anasını ağlatmanın bir projesidir. Bunun aksini söyleyenler iftira eder ve haysiyetsizce yalan söylerler. Eğer ılımlı İslam, Atatürk mirasının, Atatürk anlayış ve idrakinin zorunlu bir sonucuysa, o zaman ılımlı İslam'ı ve onun ana başlığını oluşturan BOP'u dayatanlar niçin bu ülkede Atatürk'ü ve onun mirasını çökertmeye uğraşıyorlar? Ilımlı İslam'ı destekleyen Avrupa ülkelerinin hem de Avrupa Parlamentosu'nun başına gelmiş adamları değil mi? Bir raporlarında Atatürk'ten vazgeçin, öbür raporlarında laiklikten vazgeçin, yoksa AB'ye tam üye olamazsınız anlamında dayatmalar yapanlar. Auslander raporlarını hatırlayın. Birincisi kişiden hareketle Atatürk'ten vazgeçin demiştir. İkincisi ilkeden hareketle laiklikten vazgeçin demiştir. İkisi aynı şeydir. Kişiden konuştunuz mu Atatürk dersiniz. İlkeden konuştunuz mu laiklik dersiniz. Bunların ikisi bir madalyonun iki yüzü gibidir. Atatürk olsun ama laiklik olmasın demek eşyanın tabiatına aykırıdır. Laiklik olsun ama Atatürk olmasın demek de eşyanın tabiatına aykırıdır. Türkiye'de 80 küsür yıldır, bir hesaba göre 100 küsür yıldır sürüp giden bir kavga ve bu kavganın ekseninde de İslam meselesi var. Şöyle de diyebilirsiniz. Yapay olarak yaratılmış bir kavganın ekseninde Atatürk mirasının İslam'la barışık olup olmadığı tartışması var. Bu tartışma yüzünden bu ülkede kan akıyor. Bunları unutarak bir yere gidemezsiniz. Bunları halının altına iterseniz yenileri ve daha ağırları tekrar vücut bulur. İçeride ve dışarıda bunları takip eden birileri var. Meseleleri halının altına süpürenler uyur ama meseleleri sizin aleyhinize değerlendirenler uyumaz. Şimdi önemli soruyu sormak ve cevap vermek durumundayız. Bu soruya cevap bulunmadan bu ülkenin rahat etmesi mümkün değil. Bu ülkede temel kavga sebebi olan ve dışarıdan ülkeye müdahalelerin zeminini oluşturan ve imkanlarını hazırlayan soru şudur. İslam mirasıyla Atatürk mirası, bizim daha çok kullandığımız ifadeyle Muhammedi mirasla Mustafa Kemal mirası arasında bir çelişme var mıdır? Bir defa bunu milletin önünde cesaretle soracağız. Efendim, biraz daha idare edelim denerek yıllar ve yıllar harcanmıştır. Nasıl idare edeceksiniz? Sormayalım, sorarken gargara yapalım. Günü kurtaracak cevaplar verelim. Ertesi gün gelsin. O gün bir şeyler yaparız. Böyle idare edelim denmiştir. Hep böyle yapılmıştır. Aydın hep susmuştur. Söz gümüşse sükût altındır diyerek nabza şerbet edebiyatıyla yan yatmıştır. Istırabı göğüsleme haysiyet ve şahsiyetini gösteren kaç aydınımız var. Kelimenin anlamına gerçekten uygun kişiliği olanları tenzih ederek söylüyoruz. Türkiye'de aydın yaftalı birçok adamın haysiyeti yok. Bunların birçoğu giydiği elbisenin parasını etmez. Galiba ilk tartışılacak olan aydınların haysiyetidir. Evet, evvela bunu tartışmak lazım. Haysiyeti tartışılan bir aydınla demin sorduğumuz soruyu ona benzer soruları sormanız mümkün değil. Cevap bulmanız hiç mümkün değil. Türkiye'de siyasetçilerin bir raiye bölümü var. Parmak kaldırıp indiriyor. Yaşadık, gördük. Bir de siyasetin önünde giden adamlar var. Bunlar da siyasetin cambazlarıdır. Ya da haysiyetli devlet adamları olarak siyasetin önündedirler. İkisi de var. Ama ne olursa olsun aydının sormadığı soruyu siyasetçi hiç sormuyor, soramıyor. İlk günden başlayan yanlışlar. Seyit Bey'in görevini sona erdiren hata. Seyit Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk adliye vekilidir. Onun hakkında geniş bilgiyi ana eserde Kurtuluş Savaşı'nın Kur'ani boyutları bağımsız bölümünde verdik. Şimdilik şu kadarını söyleyelim. Seyit Bey ve Ubeydullah Efendi, Kurtuluş Savaşı dönemi Türkiye'sinin müçtehit sıfatını taşıyabilecek iki ender şahsiyetidir. İkisi de Doğu'yu ve Batı'yı çok iyi bilir. İkisi de İslam fıkhında derinlikleri olan üstün zekalı, yaratıcı insanlardır. Özellikle Seyit Bey, bir üniversite profesörü olarak İslam fıkhı hocasıdır ve bu alanda son birkaç asrın yetiştirdiği müstesna değerlerden biridir. Onun Usulî Fıkıh, 1. kısım Medhal adlı eseri, fıkıh tarihinin devrim eserlerinden biridir. Cumhuriyet devrimlerinin hava ve su kadar muhtaç olduğu Seyit Bey ve Ubeydullah Efendi, ne yazık ki olmasa da olur türünden iki insan olarak görülerek saf dışı edilmişlerdir. Seyit Bey, meclisteki hilafetle ilgili o tarihi konuşmasından sadece 3 gün sonra bir takım siyasal manevralarla Adalet Bakanlığı'ndan istifaya zorlanmış, istifa etmeyince de Başbakan İsmet İnönü istifa ederek kabineyi dağıtmış, kurduğu yeni kabinede de Seyit Bey'e yer vermemiştir. Bu vefasızlık, bu namertlik karşısında çok sarsılan Seyit Bey, Ankara'yı terk ederek İstanbul'a gelip üniversitedeki eski görevine dönmüşse de uğradığı vefasızlığın etkisiyle hastalanarak birkaç ay sonra hayata veda etmiştir. Çankaya adlı önemli kitabın yazarı Falih Rıfkı Atay'a göre, adliye vekili Seyit Bey, hilafetin ilgasına ilişkin tarih konuşmasını yapıp küsten indiğinde, ki bize göre hilafetin kansız kavgasız kaldırılmasını sağlayan o konuşmadır, Atatürk ne yazık ki şu hayret verici ve temel kırılmayı başlatan sözü söylemişti. Seyit Bey son vazifesini yaptı. İşte felaketin başladığı nokta orasıdır. Büyük Atatürk o sözü gerçekten söyledi mi? Söylediyse ne maksatla, hangi bağlamda söyledi bilmiyoruz. Bildiğimiz şudur, Seyit Bey son vazifesini yapmıştı. Meseleyi böyle görmek büyük bir hataydı. Bu hatanın kahır faturasını ödemeye devam ediyoruz. Keşke Seyit Bey'in, daha doğrusu Seyit Beylerin görevleri bitirilmeseydi. Andığımız sözü nakleden Atay'ın daha büyük bir kırılmanın ifadesi olan bir sözüne daha dikkat çekelim. Şu talihsiz tespiti veya yorum yapıyor Atay. Atatürk belli başlı devrim kararlarını verdikten sonra bir defada pek sevdiği Diyanet İşleri Reisi Hoca Rifat Efendi'yi çağırıp onu tatlı dille kandırır, sonra da şimdi Mareşal'a gidelim derdi. Buradaki kandırmak kelimesi büyük bir talihsizlik ve kırılmanın farkında olmadan ifşasıdır. Atatürk'e de Rıfat Hoca'ya da hakarettir ve Türk milletine kötülüktür. Falih Rıfkı ne büyük bir halt işlediğinin farkında değildir. Aynı Falih Rıfkı, Rifat Börekçi'den bahsettiği başka bir yerde şunları söyleyerek kendisiyle çelişmiştir. Din işleri vazifesini gören rahmetli Hoca Rifat pek vatanperver, dürüst ve cesur, bundan başka Ankaralıların pek saydığı bir adamdı. Sert Yayla'nın bu çetin karakteri hemşerileriyle beraber en güç zamanlarda Mustafa Kemal'e bağlı kalmıştı. Sadece inandığından ve inandıklarından. Sözün doğrusu burada söylenendir. Böyle ise bu çetin karakter nasıl olur da kandırılır? Atay yine kendisiyle çelişerek bir doğru tespit daha yapıyor. Din meselesi halledilmeli idi. Atatürk devri laiktir. Laisizm, din ve dünya işlerini ayırmak demektir. Daha ilk günden laisizm, halk yığınlarına dinsizlik hareketi diye telkin edilmiştir. Halk camilere gidiyordu, dini görevlerini yapıyordu. Fakat kendisine kılavuzluk edecek devrimci din adamları yetiştirilmediği için eski hocalık hiçbir zaman olmadığı kadar kaba, cahil ve mutaassıp bir yobazlık halini alıyordu. İmam Hatip okullarında ilk öğrenilecek şey laisizm bizzat Müslümanlığın da kurtuluş davası olduğu idi. Devlet din işlerinden elini büsbütün çekecekse, din işlerini topluluklara da bırakacaksa yine her şeyden önce bu mesele halledilmiş olmalıydı. Bugün de bu ikisini yapmak, tam ve çabuk yapmak zorundayız. Nasıl yapacaksınız beyefendi? Seyit Beylerin görevini hilafetin kaldırıldığı gün bitmiş ilan eden anlayışın büyük hatası işte burada. Seyit Beyleri, Ubeydullah Efendileri saf dışı ettiniz. Onlara görevi bitmiş ilan ettiniz. Oysa ki onların görevi bitmemişti. Seyit beylerin sayısı çoğaltmanız gerekirken mevcutlarını da görevi bitmiş ilan ederek kenara ittiniz. Ne yazık ki bugün Atatürkçü geçinenler de bu kırılma noktasının ve sebebinin farkında değillerdir. Dediğim dedik, çaldığım düdük diye naralar atarak dolaşıyorlar. Gerçeği görmek istemiyorlar. Gerçeği gören tek tük bazı aydınlar ise yanlış gidişe etkili olabilecek noktalara yükselemiyorlar. Birinci ayrımın sonu, sayfa 22.